Yemekler.
Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz sizlerle ve sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, güneşli günlerde daha enerjik, daha mutlu ve daha pozitif mi hissediyorsunuz? Peki, yağmurlu, karanlık, puslu, sisli günlerde evden çıkmak ve herhangi bir aktiviteye katılmak istemiyor musunuz? Evet, bir genelleme olmasa da çoğumuz mevsimler değişirken bu tür duygular içinde olabiliriz. Mevsim geçişlerinde yaşadığımız duygusal değişimleri psikolog Bildan Sandal'la konuşacağız. Hemen sonrasında yazar Çetin Oranlı stüdyo konuğumuz olacak programımızın ikinci bölümünde. İnsanın binlerce yıllık yoldaşı kedi hayatımıza öyle köklü bir şekilde yerleşmiş ki sadece bir evcil hayvandan ibaret değil. İnsan ve kedi arasında yalnızca kedi severlerin, yaşamlarının bir bölümünde kedi besleyenlerin anlayabileceği bir sır var şüphesiz, diyor yazar Çetin Oranlı. Ruha Dokunan Patiler adlı kitabında biz de hem bu kitap hakkında konuşacağız hem de kedi ve insan arasında yaşanan dostluğu konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında psikolog Bildan Sandal'ı stüdyomuza alıyoruz.
Sen olasın, sen olasın. Her yarama merhem süren sen olasın, sen olasın. İyi günde, kötü günde, düşersem düştüğünde, yerli yersiz güldüğümde, sen olasın, sen olasın. Gülüşümde, gözyaşımda, ekmeğimde, su aşımda, bela diye bu başımda, sen olasın, sen. Hasta olsam başucumda, dua etsem avucumda, günahımda, her suçumda, sen olasın, sen olasın. Yokluğunda her gün deli, varlığında usta veli, bu sevdanın alın teri, sen olasın, sen olasın. İyi günde, kötü günde, düşersen düştüğünde, yerli yersiz güldüğümde, sen olasın, sen olasın. Gülüşümde, gözyaşımda, ekmeğimde, su aşımda, bela diye bu başımda, sen olasın, sen olasın. Hasta olsam başucumda, dua etsem avucumda, günahımda, her suçumda, sen olasın, sen olasın. Sen olasın, sen olasın. Cennetimde sen olasın. Dara çekip assalarda, iki sözüm sen olasın. Sen olasın, sen olasın. Cennetimde sen olasın. Dara çekip assalarda, İki sözüm sen olasın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi bugün bu konuyu konuşacağız ama aslında tam da içindeyiz konunun.
Evet.
Farkında mıyız bilmiyorum ama en azından ben kendi adıma söyleyebilirim. Şöyle anlatayım. Mevsim geçişleri oluyor ki, hani Eylül ayını geçirdik. Hı-hı. Ekim ayını neredeyse sonlandırıyoruz. Güzel bir işte yaz mevsimi, o sıcaklık, evet, enerjik durum. Sonrasında sonbahara geçiş, okulların açılması, iş yaşamının biraz daha yoğunlaşması derken psikolojik durumumuz ister istemez değişimlere uğruyor. Yani mevsim, evet, değişikliği ne yazık ki bizleri de etkiliyor. Peki, evet, bu normal mi etkilemesi? Hani etkilemeli mi yoksa hiç etkilemeyenler de var mı? Ama ben kendi adıma çok etkilenenlerdenim.
Şimdi şöyle, mevsim değişikliği dediğimiz şeyden aslında bütün canlılar hem fiziksel olarak, hmm, hem zihinsel olarak etkileniyorlar. Tabii bu etkilenme düzeyi, değişim düzeyi hani kişiden kişiye göre değişiyor. Yani bakıyorsunuz bazı insanlar çok etkileniyor, bazısı neredeyse hiç etkilenmiyor diyebiliriz. Tabii fiziksel etkilenmenin yanında psikolojik etkilenmeler de azımsanamayacak kadar fazla yani. Hatta bir o kadar çok. Mesela işte yaz aylarında havanın güzel, işte açık olduğu günlerde ne oluyor? Daha az olumsuz psikolojik etkenlerle karşılaşıyoruz. Yani işte insanlar daha olumlu oluyorlar, daha neşeli, daha enerjik oluyorlar ama işte sonbahar aylarında, kış aylarında artık daha olumsuz psikolojik etkenlerle karşılaşabiliyoruz. İşte ne oluyor? İnsanlar daha mutsuz, yorgun ve enerjisiz olabiliyorlar. Şimdi tabii ki bunun için bir genelleme yapmak çok doğru değil bence. Çünkü bilimde genelleme olmaz. Hani illaki yaz aylarında mutlu olacağız diye bir şey yok. Çünkü bakıyorsunuz bazılarında da bahar depresyonu görülüyor. Hmm. Yani yaz aylarında da depresif olabiliyorlar. Ama genel karşılaştığımız tablo durumu bu. Yani kış bitiyor, bahara geçiyoruz, bir bakıyoruz insanlar daha enerjik, güzel güzel planlar yapıyorlar, dışarılara çıkıyorlar. Bu da bize yeni umutlar, yeni mutlulukları hatırlatıyor aslında.
Doğanın yeşermesi aslında bizim ruhumuzu da yeşertiyor. Aynen. Aynı zamanda.
Yani sizin bahsettiğiniz bu mevsim depresyonu, yani mevsime uyum süreci aslında bir adaptasyon süreci gibi düşünüyorum. Şimdi bazı insanlar yeni olan şeylere, çünkü sonuçta yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Mesela kışa alıştık, hmm, ya da yaza alıştık, şimdi kış geliyor.
Alışkanlığımızı değiştirmek oluyoruz. Zor galiba.
Aynen, yani ona bir uyum sürecimizi değiştiriyor. Bence de, yani benim gözlemimce de adaptasyon süreci daha hızlı olan uyumlu insanlar çok daha kısa etkileniyorlar bu süreçte. Ama bazı insanlar da değişikliklere çok bu kadar açık olmayabiliyorlar. Dolayısıyla onların mevsim adaptasyonları da biraz daha uzun sürebiliyor. Tabii tek etken bu değil ama hani bunun içinde bunlardan birisi de var yani.
Hı hı. O zaman bizlerdeki o değişiklikleri anlatmak istersek, ben kendi adıma hani dediniz ya, yazın veya bahar aylarında böyle biraz daha enerjik olursunuz, etrafa daha çok neşe saçtığınızı fark edersiniz, ama Eylül ve Ekim aylarına doğru o enerji düşer ve çok fazla ben biraz daha evde oturayım, yok dışarı çıkmayayım demeye başlarsınız. Hani bu bendeki değişiklik, kendi adıma söyleyebileceğim. Peki hani genelleme yapmayalım dedik ama insanlarda bu tür değişikliklerde hangi unsurlar ön plana çıkmaya başlıyor?
Şimdi aslında yaz dönemi, ilkbahar dönemi dedik ya, bence en önemli faktör güneş ışığı. Yani baktığınız zaman şimdi güneş aslında doğadaki bütün canlılara can katıyor. Yani onların açmasını sağlıyor. Psikolojik olarak da bizim kimyamıza, yani hormonlarımıza güneşin inanılmaz etkisi var. Tabii hormonlarımız değiştiği zaman psikolojimiz de etkileniyor değil mi? Mesela güneşin daha az güneşe maruz kalan insanlarda melatonin dediğimiz hormon daha az oluyor. Hı hı. İşte melatonin de direkt olarak beyin kimyamız, işte halkın mutluluk hormonu olarak bildiği serotonin, aslında o bir kimyadır, hormon değildir. Bunu etkiliyor. Şimdi gün ışığını daha az gördüğümüz zaman daha az serotonin salgılıyoruz. Daha az serotonin salgıladığımız için ister istemez daha mutsuz olma eğilimimiz oluyor. Yani öbür türlü durduk yere hani bir içimizde bir umut, bir kıpırtı olabilirdi ama şimdi kapalı havalarda güneşi de görmediğimiz için ister istemez insanlar kendilerini daha mutsuz hissediyorlar.
Yani aslında yaz mevsiminde birden hava kapatıp da yağmur yağmaya başlasa belki biz o anda da aynı duygular içine gireceğiz.
Yani buna sürekli olarak maruz kalmak önemli aslında. Hani şeydir ya, ilk bir kışa ya da işte sonbahara geçişte birkaç gün hava bir karanlık olur. Evet. Bize danışanlar gelmeye başlar. İçim kararıyor. Ona bir şeyler oluyor hocam diye. Aynı onun gibi. Şimdi bir de bunun yanında mutsuzluğa neden olmasının yanında dedik, enerjisizliğe, yorgunluğa da neden oluyor. Bu
yani
havalar
fiziksel olarak bizi etkilemeye başlıyor, yalnızca ruhsal değil.
Tabii çünkü özellikle bu ilk birkaç hafta hissederiz bu enerjisizliği. Enerjisiz olduğumuz için, çünkü içimizde o motivasyon yok, hani o mutluluk, bir yerlere gitmek istemeyiz. Kendimizi eve kapatmak isteyiz veya işte açık havaya çok çıkamadığımız için havalar soğuk işte vesaire. En azından işte diyelim çocuğu parka çıkaracağım. Çıkarmak istemiyorum, AVM'ye gidiyorum. İşte sürekli AVM'ye gitmek, dışarı çok fazla gitmemek de bir süre sonra bizim hareketsiz olmamıza neden oluyor. Bu da bir döngü gibi oluyor. Enerjisiz olmak hareketsizliğe neden oluyor. Hareketsiz olmak daha da enerjisizliğe neden oluyor gibi. Yani aslında ileride inşallah bahsedeceğim, hani zamanımız kalırsa, depresyonda çok sık gördüğümüz döngüdür bu. İçinden bir şey yapmak gelmez, dışarı çıkmaz, dışarı çıkmadıkça bu sefer hiç yapmak istemez. Yani o yüzden bunu bir yerde kırmamız lazım. Şimdi mutsuzluk dedik, enerjisizlik dedik, bir de genelde sık gördüğüm şeylerden biri bu mevsimsel geçişlerde uykuların bozuluyor olması. Çünkü beynimizde aslında bir bölge var, hipotalamus dediğimiz bölge. Bu bölge çok önemli. Hani birçok şey etkiliyor ama aynı zamanda uyku düzenini de etkileyen bir bölge. Şimdi karanlık ve havanın işte yağmurlu, kapalı olduğu zamanlarda beyin, dediğim gibi, bu kimyaları karşılayamadığı için, salgılayamadığı için ister istemez hipotalamus etkileniyor ve uyku düzeninde problemler, aksaklıklar çıkabilir. Şimdi hani siz çok çabuk etkilendiğiniz için belki size tanıdık gelebilir şu tablo. Hani hakikaten benim uykum bozuluyor, ama aslında hepimizde o karanlık döneme geçtiğimizde birkaç gün o uyku bozulması oluyor. Evet. Ama biz farkına varmıyoruz. Hani ne bileyim, sık uyanmak, işte erken uyanmak, o enerji yok ya.
Bu ya tarz da belki tam oluyor. Tersi, daha çok uyku
aynen
isteği.
Tabii bu da olabilir. Şimdi bunun yanında tabii bu kadar tabloya baktığınız zaman işte cinsel istek azalabilir, saç dökülmeleri olabilir, uyku problemleri dedik, geçmeyen ağrılar, işte iştahın, özellikle yemenin artması veya azalması. Şimdi ama çoğunluk artıyor. Çünkü yapacak bir şey bulamadık için kendilerini yemeğe veriyorlar. Bir de değişen, tabii havaya bağlı olarak, fast food tüketimi, işte şekerli yiyecek tüketimi, çünkü o mutluluğu, işte karbonhidratı oradan karşılamaya çalışıyoruz. Bunlar da aslında kilo alımını da neden getiriyor. Evet. Aynen. Şimdi özellikle işte kış aylarında baktığınız zaman hepimiz öyleyizdir. Daha çok kilolu oluruz.
Evet.
Hani yazın bir zayıflama şeyi olur.
Evet, o kadar enerjik ve hareketliyiz ki çünkü kesinlikle yediklerimizi yakıyoruz aynı aynen zamanda. Ama yazın, kışın ona çok vaktimiz olmuyor.
Kesinlikle. Yani yazın aslında hepimiz zayıflıyoruz. Bir de motive oluyoruz. İşte birçok insan yazın işte ne bileyim bikini giyeyim, şu istediğim kıyafetin içine gireyim diye diyet yapıyor ama kışın öyle bir şeyi de yok. Hani öyle bir çabamız da olmuyor. Yani ister istemez bu mevsim değişikliğinde kilo alımı da görebiliyoruz. Şimdi dedi ki yani mutsuzluğumuz var, enerjisizlik, hareketsizlik, işte uykusuzluk, yeme. Aslında baktığınız zaman şu tablo bizim hepimizin belki hayatında bir kere yaşayacağı en az bir hastalığın bir belirtisi gibi. Yani depresyonun sanki bir ayağı gibi oluyor. Mevsimsel depresyon mesela
öyle
çok
bir kavram görülüyor. Var değil mi? Tabii, mevsimsel tabii depresyon
var
diye
yani bu
kavram.
Mevsim geçişlerinde şimdi dedim ya herkes bu sürece bir adapte olabiliyor. Ama işte şey bazı insanlar bu adapte olamamayı uzatıyorlar ve bu artık depresyona yönelik bir tablo olarak karşımıza çıkabiliyorlar.
Eğilimleri mi olduğu için uzatıyor
depresyona? Aynen
öyle.
Yani bir de o mesela diyelim ki eğilimi var. İşte siz çabuk etkilendiğini söylüyorsunuz. O zaman kötü bir şey yaşadınız. Birkaç olay üst üste geldi falan. Bir bakıyorsunuz mevsimsel depresyon ortaya çıkıveriyor. Şimdi tabii bu bir de araştırmalarla destekleniyor. Mesela kapalı havaya sahip olan ülkelerde intihar oranı, depresyon nedeniyle intihar oranı daha yüksek görülüyor. Çok enteresan. Tabii şimdi sadece kışın kapalı havalar kötü diyemiyorum. Yani açık havalarda da bazı araştırmalar yapılıyor. Mesela bir araştırma sonucu güneşin bu en tepeye yükseldiği anda insanların risk alma eğilimi arttığı ve heyecan artışı da arayışı da arttığı görülüyor. Dolayısıyla ölümcül girişimler işte ne bileyim tehlikeli adımlar atma gibi şeyler arttığı için ölüm oranları da artıyor yani. Hani böyle ülkelerde de artıyor. Yani o yüzden sadece şimdi biz böyle mevsimsel depresyon deyince hani kışın geçirdiğimiz depresyon gibi düşünülmemeli. Hani bu
daha ciddiye varan problemlere yol
açabilir. Bunlardan da bahsedeceğiz. Evet. Nasıl önlem alabiliriz? Yani mesela işte yazın özellikle panik bozukluk hastalarının yani anksiyete bozuklukları diyeyim sadece panik bozukluk değil daha çok atak geçirirler. Çünkü sıcaktır. Yani o sıcak insanı bunaltır değil mi? Çarpıntı yapar vesaire. Zaten anksiyetesi kaygısı olan insanın gözleri her an kendi üzerinde olduğu için eyvah kalbimi atıyor. İşte heyecanlanıyor muyum? Kalbim hızlı çarpmaya başladı. Ellerim titredi. Yazın da böyle bir tabloya çok eğilim oluyor. Çünkü sıcakta bir bunalmada kalbimiz daha hızlı attığı için. O yüzden bizde yazın kaygı bozuklukları daha sık gelir. Ataklar daha sık gelir. Bu da aslında onu yönetememeyle alakalıdır. Yani işte dediğim gibi aslında bahar depresyonu dediğimiz durum da olabiliyor. Çoğunluk işte sonbahar, kışa girerken depresyona girse de bazı insanlar da bahara adapte olamıyorlar. Yani kışın o kadar çok enerjisiz yaşıyorlar ki bahara da daha da böyle bir enerjisiz başlayabiliyorlar. Ben niye böyleyim diye. Yani aslında bu biraz uyum becerimizle alakalı dediğim gibi. Önemli olan şey bizim burada ne yapacağımız, nasıl yapacağımız.
Hani şimdi biz etkileniyoruz dedik ya biz tabii hanım hanıma bir program yapıyoruz şu anda. Ben etkileniyorum, değerli konuğum etkileniyor. Peki buradan genelde yine varmak istememekle birlikte sormak durumundayım. Kadınlar erkeklerden daha mı çok etkileniyor mevsim geçişlerinden?
Aslında araştırmalar sonucu böyle gösteriyor ama şimdi erkeklerin şimdi kadınlar problemleri daha çabuk kabul ederler. Bu bir gerçek yani. Ama erkeklerin bu tarz işte hastalıklarda bir uzmana başvurmaları veya işte ya ben bu ara kendimi kötü hissediyorum en iyisi bir psikoloğa gideyim diye bir çabaları çok daha azdır. Dolayısıyla daha az başvurdukları için araştırma sonucu da ister istemez kayıyor. Yani bana sorarsanız belki hemen hemen eşit durumdadır. Belki kadınlar bir tık fazladır ama araştırmalar sonucu gerçekten kadınların daha fazla gittiği yolu. Yani o fark daha fazla. Bir de şöyle bir durum var. Erkeklerin, şimdi kadınların duygu durumu çok çabuk değişir ya. Hani çabuk etkileniriz her
ağlayıp,
şeyden.
Bir anda ağlayıp bir anda gülebiliriz.
Yani ayın hareketlerine bile bağlı değişebiliriz. Dolayısıyla bizim bundan etkilenmemiz de tabii olağan yani çabuk etkilendiğimiz için.
Daha duygusal olduğumuz için ama bence biz biraz daha şanslıyız. Çünkü biz ağlayabiliyoruz. Daha kolay ağlayabiliyoruz. Erkekler biraz ağlamak konusunda galiba zorlanıyor.
Aynen öyle.
Dolayısıyla o zamanın hani bizim ağlayarak geçirip de kurtulma anımızı onlar yaşayamıyor.
Aynen yani onlar bunu bir güç gösterisi. güç gösterisi demeyeyim ama güçlü güçsüzlük olmak adına yapıyorlar. Yani aslında dediğim gibi mevsimin, havanın, her şeyin adaptasyon sürecinde bir uyum sürecimiz var. Bu da öyle ama işte kış aylarında ne yapıyoruz? Kapalı alanlara mecbur kalıyoruz. İşte aşırı sıcaklarda işte fiziksel problemlere neden oluyoruz. Yani nedenlerle karşılaşıyoruz. Bunun gibi işte bir takım hormonal, fiziksel dengesizlikler sonucu bazı insanlar da işte bu mevsim değişikliğinden gerçekten etkileniyorlar.
Hı hı. Peki o zaman şimdi hemen soralım. Bir sebep var. Evet. Evet, mevsim değişiyor. Bundan etkileniyoruz. Evet ama sonuçta hayatımıza bir şekilde olumlu olarak devam etmek durumundayız. Nasıl atlatılabilir? Bu konuda yapılabilecek şeyler var mıdır?
Onları var tabii ki var. Size. Şimdi özellikle kış aylarında hepimizin spor yapıyor olması lazım. Çünkü rutinler, işte ne bileyim hobiler vesaire, bunlar gerçekten depresif olmayı ya da işte sadece depresyon değil, kaygı bozukluklarına da çok iyi gelen şeyler. Beyin kimyasını artıran şeyler. Dolayısıyla sporun bir de şöyle bir güzel yanı var. Soğuk bile olsa ben diyorum ki danışan, hani dışarıda çık 15-20 dakika yürü. Çünkü bu dışarı çıkmadığı için kendi içerisinde daha kötü oluyor ya. Hani çok elzem durumlarda, çok soğuklarda spor salonu öneriyorum ama mutlaka herkesin spor yapması lazım. Bir.
O sporun da çünkü o serotonin hormonunu tabii salgıladığı ki, veya
bir araştırma yapıyorlar. Kimyasını. Konuşmuş muyduk bunu bilmiyorum ama bir araştırma yapıyorlar. Depresyondaki hastalara bir grubuna sadece antidepresan veriyorlar. Bir gruba sadece psikoterapi yapıyorlar. Bir gruba da sadece spor yapıyorlar. Yani kardiyovasküler hareketler ve aynı oranda iyileşiyorlar. Görülüyor. Hani tamam, ilaç daha etkili, yani ilaç daha hızlı etkiliyor. Psikoterapi bir tık daha ama bakıyorsunuz 3 ay sonra adam antidepresan almış gibi iyileşme gösteriyor. O yüzden hele ki böyle hemen etkilenen bireylerse mutlaka spor yapmaları lazım. Bir de dedik ya uykumuz ve yememiz bozuluyor diye. Şimdi uykunun ve yemenin bozulması sadece depresyon değil, birçok hastalığa neden olur. Şizofrenide de, bipolar bozuklukta da. O yüzden mutlaka programlı olarak yaşamalıyız. Yani uyku saatlerimiz az çok belli olmalı. Yediğimiz yiyecekler işte çok ağır olmamalı, hani hep böyle sağlıklı beslenmeli ama özellikle uykuya çok dikkat etmemiz gerekiyor dedik. İki. Bir de işte özellikle işte yaz aylarında işte sıcak, nem insanları etkiliyor ya. O yüzden işte bol su tüketimi olması lazım. Ne bileyim öğlen işte güneşin tepede olduğu saatlerde dışarıda olmamak, yazın özellikle sürekli dışarıda olmaya çalışmak falan. Bunlar da iyi geliyor aslında. Baktığınız zaman depresyon diyorsam aktivite. Yani eğer depresif hissediyorsak bol bol aktivite yapacağız. Bol bol dışarı çıkmaya çalışacağız. Başka ne yapabiliriz bunun dışında? Mesela bize iyi gelen insanlarla birlikte olmak.
Sevdiklerimiz.
Tabii bize mutluluk veren, daha gerçekçi bakan. O anda mutsuz olduğumuzda neyi yapmak istiyorsak muhtemelen o bize yaramayacak. Ne bileyim dışarı çıkmak istemiyorum. İşte insanlarla konuşmak istemiyorum. Ay içimde bir fenalık var, ben bugün gelmek istemiyorum aranızda diyorsa mutlaka aralarına katılacak arkadaşlarının. Yani
kendini zorlayacak mı?
Evet, çünkü bunu aslında bir yerde alışmamız lazım. Ama kendimizi bıraktığımız zaman... Baktığınız zaman bu mevsim depresyonu dediğim şey çok küçük bir şeyle başlıyor. Yani hafif bir isteksizlikle başlıyor ama sen o isteksizliği kendini bıraktığın anda hayatının her alanını o sarmaya başlıyor. O yüzden yani içimizden gelmese bile sosyal şeylere katılıyor olmamız lazım. Sosyal olmamız lazım ki daha hızlı uyum sağlamalıyım kışa. Bir de kışın yapılacak aktiviteler bulmak çok önemli. Mesela bir hobi elde edebilirler. İşte sadece spor değil, ne bileyim bir resimdir, bir enstrüman çalmaktır. Hani kışın da çok boş kalmamak önemli. Bunun dışında mesela ben şey diyorum, işte ev hanımısın, hiçbir şey yapamıyorsun, temizlik yap diyorum. Yani bir kitap oku, bir film aç ama boş kalma. Çünkü bu süreçlerde boş kaldığınız zaman kötü düşünme eğiliminiz oluyor.
Evet. Bunun bir süresi var mı? Örneğin bir mevsim geçişi şu kadar günde geçer, bu kadar günde düzelir gibi bir belirgin bir şey
aynen.
Var mı?
Aynen. Aslında şöyle, yani bu mevsim geçişlerinde normalde ortalama insanlar maksimum 1-2 hafta etkileniyorlar. Hani çok hatta bakıyorsunuz 2 günde, 3 günde onun etkisi sürüyor. Şu mesela geçen haftalarda yaşadık onu, hatırlarsınız. Ben de etkileniyorum mesela. Böyle bir kendini bir karamsar hissediyorsun ama bu artık bir ayı geçtiyse ve kişinin artık işlevselliğini bozmaya başlamışsa, yani buradan kastım şu oluyor, işte hayatını bu mutsuzluk, yani bu enerjisizlik etkilemeye başlıyorsa, ne bileyim eskisi kadar, eskiden spor yapıyordun onu bıraktın ya da işte çocuğunu her gün bir parka götürüyordun bıraktın gibi, böyle yemek yapmıyorsun artık, evde temizliklerin aksıyorsa, o zaman bu artık mevsim depresyonuna geçti gibi olur. Bizim
yani
için.
Artık o depresyon kelimesi işin içine
kullanılabilir. Aynen. Yani bir ay aslında depresyon için 2 haftalıdır bu semptomları yaşaman gerekebilir ama ben mevsim depresyonu için 2 haftayı biraz geçince hani bakıyorum. Çünkü bazı insanlar çok duygusal oluyor. Evet. 2 hafta bile etkisinde kalabiliyorlar.
Evet. Şimdi o zaman yazdan sonbahara geçerken Eylül ayında bunları yaşayıp ama bitirmiş olmamız gerekiyor.
İnşallah bitirmişsinizdir.
Sonrasında sonbahardan kışa geçerken aynen. Yine bir Ocak aylarında gibi
aynen
bitirmiş
öyle.
Olmamız
yani her
gerekiyor.
Mevsim, bir de şimdi mevsimler kaydı ya, yani bakıyorsunuz biz aslında Eylül değil de sanki Eylül'ün sonuna doğru
yaşıyor
bunu yaşadık.
Gibi. Evet.
Değil
evet.
mi? Yani öyle hissettim ben.
Çünkü çok fazla yazın o bizim eskiden alışık olduğumuz kadar sıcak, alışık olmadı. Olduğumuz kadar yağmursuz günler geçirmedik. Hani Ankara'da kesinlikle. Sanki bir ilkbaharmış gibi, bir sonbaharmış gibi gayet de güzel yağmurumuz
evet, evet.
da yağdı.
Yani bu yaz zaten çok mevsim depresyonu gelmedi. Hani bahar depresyonu gelmedi ama işte şu bir aylık süreçte birkaç kere işte havaların kapalı olmasından kaynaklı gelen danışanlarımız oldu. Yani dediğim gibi aslında önemli olan şey, madem böyle bir eğilimimiz var, bu hisleri yaşadığımız anda kendimizi mutlu etmeye yönelik bir şeyler yapmak. Ben danışanlara şunu söylüyorum. Aynı problemi bir arkadaşın yaşasa ne önerirdin ona? İşte diyor ki çık kafa dağıt, işte beni ara, destek olayım vesaire. İşte diyorum aynılarını senin
sen
yapman
yap.
Gerekiyor. Ama kendi yapamıyor. İşte kendilerini zorlamaları gerekiyor bu dönemde.
Evet, yapamıyor çünkü aslında belki o da birinden bu teklifi bekliyor. Yani evde duruyor ama ah diyor ki bir arkadaşım beni arasa da keşke, birlikte bir şeyler yapsak,
evet.
bir dışarı çıksak, yürüyüş yapsak. Aslında bu anlamda yakınlarımızın desteği gerçekten çok,
çok önemli.
Eğer anneysek, babaysak, çocuğumuzla vakit geçirebiliyorsak bu bile bence o depresyonu hafifletmek
tabii, tabii.
için çok çok kıymetli olsa gerek.
Kesinlikle. Yani bir de şey, hep karşı taraftan bekliyorsa o zaman da başka bir şey vardır. Hani onu da tabii ayrıca beklemek
kendi
lazım.
Kendi içinde çözmesi
tabii, tabii.
daha
önemli. Kendi düşünce süreçleriyle alakalı.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İnşallah kıymetli dinleyicilerimiz de hani bu tür mevsimsel geçişlerden kaynaklı tabii ki etkilenmeler olabilir bizde olduğu gibi ama ilerlemeden onun önlemini almaları konusunda kendilerini dinlesinler. Öncelikle ben şu anda acaba bu tarz bir duygu içinde miyim değil miyim kendilerini bir ölçüp tartsınlar.
Evet, ben teşekkür ederim.
Eğer bu tarz bir durumda kendilerini hissediyorlarsa tabii ki bir psikoloğa, bir psikiyatriste danışmadan yollarına devam etmesinler. Çünkü çok önemli. Ben
tabii ki.
Danışmanın ve birinden ve bu konuda bilgi sahibi olan birinden yardım almanın bu anlamda çok önemli olduğuna inanıyorum.
Gerçekten öyle. Yani danışanlar hani geldikten sonra şey diyorlar, biz böyle olduğunu bilseydik çok,
çok
önceden
gelirdik
diyorlar. Gerçekten çok etkili oluyor. Tabii hepsi için diyemeyeceğim. Yani bir hekime giden bütün hastalar işte iyileşip gidiyor diyemeyiz ama gerçekten yarar alan çok hasta var. Ki mevsimsel depresyon daha böyle
hafif,
kolay düzeyde
evet, kolay atlatılıyor. Bir şey. O yüzden hiç çekinmesinler. Tıpkı
tabii.
bir arkadaşına anlatıyor gibi, bir annesine, babasına, bir yakınına anlatıyor gibi gayet de psikologlara, psikiyatrlara danışarak çok daha faydalı ve detaylı bilgi
evet.
edinebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sandal katıldığınız
ben
için, verdiğiniz
ederim,
bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün mevsim geçişlerinde yaşadığımız o duygusal değişimleri konuştuk değerli konuğumuzla. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sokak kedisi
düşüyor beni. Yolun kenarına sinmiş ağlıyor bir sokak kedisi, üşüyor beni. Yolun kenarına sinmiş ağlıyor. Geceler soğuk, ıssız ve amansız. Geceler duygusuz ve yalansız. Ağlar söyler derdini geceye. Gezer bu yollarda dermansız. Bir dam, bir yuvası yok. Sahipsiz kalmış bir seveni yok. Sığınacak bir dam, bir yuvası yok. Karanlık gece.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Çetin Oranlı bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Miyav diyerek bitti şarkımız.
Evet, tam anlamlı bir...
Çok güzel. Coşkun Demir'in Sokak Kedisi, evet, şarkısını dinlettik sevgili dinleyicilerimizi. Biz de bugün biraz kediciklerden konuşacağız ama kediler zaten bizim hep hayatımızda. Diyeceksiniz, evet, ki nasıl? Şimdi biz yapımcılarımla birlikte 4 kişilik bir ekibiz. Ve gerçekten yalnızca bizim oda için söylemiyorum. Dış Yayınlar Dairesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu katına eğer uğrarsa sevgili dinleyicilerimiz, her odanın kedi sever olduğunu görecek. Çünkü bizim bütün katımızda hep kedisi olan arkadaşlarımız var.
Demek ki sizin servise birimlerde merhamet yaşıyor. Aa, bu çok,
evet,
güzel.
Evet, gerçekten bayağı özellikle kedileri hani öyle normal bir sevgi değil. Böyle gerçekten candan seven, evet, arkadaşlarım. Şimdi hepsinin kedisi var ama benim kedim yok. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse şarkısı gibi oldu ama şöyle, kedim neden yok? Çünkü hayvanlarla iletişim kurarken hani onlara bir dokunmanız gerekir ya, ben biraz korkuyorum. O korku sebebiyle kedim yok. Ben bir uzaktan sevenlerdenim.
Aslında alışsanız hiçbir sorun kalmıyor. Onu, çok kısa sürede alışabiliyor insan.
Onu çok duydum ama, evet, demek ki işte zaten şimdi kedi sever bir odada sevgili yapımcı arkadaşlarımla birlikte olduğum için yavaş yavaş o yolda ilerliyorum. Emin adımlarla.
Ne güzel.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzun harika bir kitabı var. Facebook sayfamıza bakarsanız daha nice kitapları var ama biz bugün özellikle ruha dokunan patileri konuşmak istedik Sayın Oranlı'yla. Zaten kapağında çok sevimli bir kedi patisini bize uzatmış ve tutmak istiyor.
Evet.
Ama bu kitaba geçmeden önce ben müsaadenizle sizin biraz bugünlere nasıl geldiğiniz, bu kitapların nasıl oluştuğu, yalnızca tek bu kitap değil elbette, daha nice kitaplarımız var. Biraz gazetecilik geçmişinizi, tamam, dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğim.
Ben 1974 Ordu Kumru doğumluyum. Gençlik yıllarımız üniversite çağına kadar Kumru'da geçti. Ankara'da kısa bir süre yaşadım. Ortaokul, lise yıllarında yazım dünyasına yönelmeye başladık. İlk haberim lisede öğrenciyken ilçemizde yayınlanan bir gazetede yayınlanmıştı. Çevreci bir haberdi. Çevreci yaklaşımla yazdığımız bir haberdi. Edebiyata ve fotoğrafa ilgimiz bizi gazetecilik mesleğine yönlendirdi. Fotoğraf çekmeyi de çok seviyordum lise yıllarında. Şiirler yazıyordum. Sonra gazetecilik, haber, röportajlar, bunlar hayatımıza girdi. Dolayısıyla üniversite tercihimizle de bu belirleyici oldu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdim. Öğrenciyken çalışmaya başladım. Biraz erken başladık biz hayatta her şeye, çok şükür. Birinci sınıftan itibaren aralıksız çalışıyorum. İlk Milli Gazete'nin Konya Bürosu'nda, sonra Merhaba Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak çalıştım. Sonra kadroya geçtim. Sonra Yazı İşleri Müdürlüğü'nü üstlendim. Mesleki hayatım çok yoğun geçti. Röportajlar ağırlıklı olmak üzere. Köşe yazıyordum, röportaj yapıyorduk, özel dosya haberler.
Daha çok hangi alanda çalıştınız gazetenin?
Gazetede yani yerel gazete olduğu için her alana giriyorduk ama tabii siyaset ve ekonomi ağırlıklıydı. Sonraki yıllarda zaten hepsiyle ilgilenmek durumunda kaldık. Çünkü sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü'nü üstlendik 10 yıl boyunca. 2012'ye kadar orada devam ettik gazetecilik hayatına yoğun bir şekilde. Yazmaya da devam ettik. Köşe yazıları yazıyordum. Haftada 3 gün Şehir ve Gündem ismiyle. Yani mümkün olduğunca insanların derdine, acısına çözüm üretmeye çalıştık mesleki anlamda. O şuurla, bilinçle hareket etmeye çalıştık çok şükür. 2012 yılından bu yana da basın ilan kurumunda görev yapıyorum. Ancak yazmaktan da kopmadım. 2016 yılında ilk kitabım Olaylar ve Kişisel Tecrübe Başında Gazetecilik yayımlandı. Bir yıl sonra 2017'de Sözün Ardı, iz Bırakan Söyleşiler. Söyleşiler çünkü benim mesleki hayatımda çok önemli yere sahip. 2017 yılında da onu kitaplaştırdık bir seçki olarak. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile yaptığımız söyleşinin fotoğrafı da kapağında olmak üzere. Bunun takdim yazısını da rahmetli Hasan Celal Güzel yazmıştı. Kendisini de rahmetle, duayla anıyorum hepsini, vefat edenleri. Geçen yılda 2018'de de ilk öykü kitabım Demir Kepenkli Ev yayımlandı. Ve bu yılda Nisan ayının sonunda Ruha Dokunan Patileri okurlarla buluşturduk. Son ikisi zaten öykü kitabı. İlk ikisi tematik kitap, mesleki kitap. Devam ediyoruz. Bir taraftan da hem kurumsal anlamda görevimizi ifade ederken bir taraftan da üretmeye, yazmaya devam ediyoruz. Doktora yapıyorum gazetecilik alanında da aynı zamanda. Mesleki anlamda da faydalı olmaya çalışıyoruz. Son kitabımızın çıkış noktası da şu. Kısaca ona da değineyim.
Evet, şimdi İsterseniz o kadar çok aslında gazetecilik geçmişiniz var ki. Hani insan tabii bir dolu gazetecilik üzerine kitaplar da yazmışsınız ama hani Ruha Dokunan Patiler kitabını bir gazeteciden, gazetecinin kaleminden okumak çok farklı bir şey olsa gerek. Nasıl aklınıza geldi? Nereden? Sizin kediniz var mı? Önce onu sorayım.
Var, tabii. Yani insan yaşamadan bunu yazamaz ve yazarsa zaten çok eksik olur.
Mesela ben şimdi böyle bir kitap asla yazamam. Yaşamadığım için.
Yaşaması ama lazım. Yani ya yüzeysel olur yaşamadan yazarsanız. Şimdi gazeteciler tabii meslek itibariyle ilginç bakış açılarına sahip, ilginçlikleri yakalama gücüne sahip oluyor refleks gereği. Ama bizim buradaki çıkış noktamız bizim köklerimizde, sülalede, dedelerden başlayarak daha öncesinde de var da hep kuzinenin başında memlekette, kuzinenin başında böyle kamburunu çıkarıp uzanmış, keyifle oturan ya da uzanan böyle yayılmış kediler vardı. Kediler bizim çocukken de en iyi arkadaşlarımızdı. Her birinin farklı adı vardı, özellikleri vardı. Ve hayatımızda önemli yeri vardı. Kedi sevmek, kedi severlik bizde bir gelenek, bizim bir aile geleneği, özel yeri var. Onların bazılarıyla ilgili afacanlık hikayeleri de var. Haylazlıklar yapıp sürgüne gönderilenler de oluyordu falan. Bunlar yıllar içerisinde bir rezerv oluşturdu. Hep hayatımızda oldu. Şehirdeyken kedi besleyemedik uzun yıllar ama yani 2 yıldır, 2,5 yıldır besliyoruz. Onunla ilgili öyküler de yer alıyor. Dolayısıyla kitabın çıkış noktası bizim hayat tecrübemiz. Yaşanmış öykülerden oluşuyor zaten. Her biri. Hepsi bizim yaşadığımız değil. Bazılarına yani, tanık olduğumuz olaylar da var.
Size anlatanlar da
anlatanlardan da oldu. Tabii kesinlikle. Yani örneğin çalışma arkadaşım Tuğba'nın bir hikayesi vardı. Tuğba'nın şansı duman diye yer aldı kitapta.
Kedisinde duman galiba Tuğba'nın.
Onu da buradan selamlıyorum. Anmak isterim. Güzel şeyler var. Tanık olduğumuz çevremize. Hepsi bize ait değil. Ama çoğunluğu bizim tecrübelerimizden oluşuyor.
Mesela hangisi sizin tecrübelerden? Ben şöyle bir içindekiler kısmına müsaadenizle bakmak istiyorum. Evet. Vefalı Mıstık var ilk öykümüz. Sonrasında Ada ve Olivia, Benekliyle Beyaz, evet. Sokakların Garfield'ı, Can Yoldaşı, Dünyanın En Mutlu İnsanı, evet. Sanıyorum onun da kedisi var değil mi? Balıkçının Kedileri, Tarzan Tekir'in Eve Dönüşü, Yaban, Kara Kaplan Efsanesi, Pamuk Kedi'nin Duası, Tuğba'nın Şansı, Duman ve Boncuk.
Evet, bunların çoğu bizim hayatımızdan ama isterseniz okura bırakalım yorumu.
Öyle orada mi? Diye. Tamam, siz nasıl arz edersiniz?
Onların algısına... ama şurada dünyanın en mutlu insanına bir atıfta bulunmak isterim. Buyurun. Hani dünyanın en mutlu insanı tek başına yaşayan 70 yaşındaki bir beyefendi, emekli mühendis ve çok sayıda kediyi besliyordu bir parkta, Şems Parkı'nda, Konya'da Şems Parkı'nda ben tanıdığım zaman.
Siz kaç yaşlarındaydınız?
Ben o zaman muhabirdim. Hmm. Ne kadar oluyor? Yaklaşık 20 yıl kadar oluyor. 20 yıl yani 25 yaşlarında falan oluyoruz. Yaşımız ortaya çıktı ama
olsun. Olsun.
Şems Parkı'nda her gün belli saatte kedileri besliyor. Ve çok öyle renkli bir manzara ortaya çıkıyor ki kedilerin her biri farklı yerden çıkıyor. Onun geleceği
sokak kedilerini besliyor, evet, evet. Değil mi?
Her biri farklı özellikte, farklı insanlar gibi, farklı karaktere sahip bireyler gibi çıkıyor. Ben yıllar sonra bir kitabı okuduğumda o kitaptaki karakterlere benzettim bu kedileri. Zaten atıf var hikayenin içinde de. Ve bu adam insanlardan görmediği sevgiyi, vefayı kedilerden gördüğünü söylemişti. Kendisi bilmiyorum yaşıyor mu? Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Vefat ettiyse de rahmet de almak isterim. Onun ilginç şeyi var. Arka planı var zaten. Buradan nereye geldi? Onu özellikle anmak isterim. Diğerleri Vefalı Mıstık zaten flash bir hikaye.
Vefalı Mıstık sonunda bir şiir var. O şiiri dinlesek mi sizin sesinizden?
Olur.
Memnuniyetle. Okumayı arzu eder misiniz?
Memnuniyetle. Tabii Vefalı Mıstık. Ölen sahibinin ardından tabii sürekli onu arıyor. Miyavlayarak çeşitli davranışlarla özlemini belli ediyor falan. En sonunda da vefasını farklı bir şekilde gösteriyor. Onu da okuyacağı bırakalım ama şiirini okuyayım sadece isterseniz değil
Buyurun.
Mi? Köyün deli ozanı da mıstık kediyle ilgili bir şiir yazıyor bunun üzerine. Şöyle şiir. Dünya yalan, ölen öldü, kalan kaldı. Kader ecel atını bir kere yola saldı. İnsan aslını unuttu, dünyaya daldı. Vefayı öğretmek mıstık kediye kaldı. Gittiğin yer güzel mi Mehmet emmi? Acep orada da kedilerin güler mi? Merhameti unutan şu insanlığa bir değil bin mıstık kedi yeter mi?
Evet.
Evet. Merhamet kavramına özellikle, vefa kavramına özellikle vurgu yaptık. Çünkü merhameti ve vefayı gerçekten yeniden içini doldurarak inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve hani kediler nankördür falan derler ya, hayır kesinlikle nankörlük yok. Hayvanların karakterinde yok zaten öyle bir şey. Biz aslında yansıtıyoruz biraz. Yani insansı refleksleri, olumsuzlukları da hayvanlara yansıtıyoruz. İnsanlardan gördüğümüz ya da görmek istediğimiz şeyleri onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yani kediler çok ayrıcalıklı hayvanlar. Kültürümüzde de öyle, dinimizde de öyle. Eve girmesine izin verilen bir hayvan. Evet. Farklı şeyi var, özellikleri var. Onları bu sevimlilikleriyle, değeriyle değerlendirmek, algılamak lazım diye düşünüyorum. Ve merhamete vurgu yaptık ya, yani sokak hayvanlarına şiddetle ilgili çok haberler çıkıyor, sosyal medyada evet. paylaşılıyor. Yani bu aslında medeniyetin, insanlığın göstergesi, hangi aşamada olduğunu. Burada hayvana şiddet, insana şiddet de neredeyse bir toplum, insanlık medeniyetinde de o seviyededir bence. Yani o nedenle merhamet duyarlılığını yeniden inşa etmek lazım diye düşünüyorum.
Evet.
Bu anlamda da bir duyarlılık oluştu. Medyada da olumlu yayınlarında katkısıyla yeni kuşaklara merhameti hatırlatacak düzeyde. İnşallah bunun da içini doldurularak genişletilmesini temenni ediyorum.
Evet, dinimizde de çok yeri evet. var dediniz. Ondan da bahseder misiniz?
Yani merhamet et ki merhamet bulasın diyor zaten dinimiz. Bunun üzerine zaten başka bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Merhamet çok önemli bir kavram. Yani bizim kültürümüzde, dinimizde özellikle hayvanlara gösterilen sevgi, şefkat kitapta da geçiyor. Peygamberimizin kedisi, Peygamberimizin kedisi Müezza, Peygamberimizin sahabeden Ebu Hureyre'ye kedilerin babası diye takılması ve kedi uyuyor diye elbisesini yırtarak, keserek mescide gitmesi, kedi rahatsız olmasın diye. Bunun gibi örnekler var. Yani merhamet açısından, şefkat açısından hangi seviyede olduğunu gösteren ve çok daha sembolik bir örnek daha var. Biliyorsunuz, dini vecibelerini yerine getiren bir kadın, bir kedi, artık kedisi yaramazlık yapıyor, ne yapıyorsa kedisini öldürüyor bir şekilde döverek. Ama bu kadın bütün dini vecibelerini yerine getirmesine rağmen cehenneme gideceği söyleniyor. Peygamberimizin işte anlattığı bir kıssadan naklediliyor bu. Başka bir insan, dini vecibelerini pek yerine getirmeyen başka birisi, kuyu başında susuzluktan ölmek üzere olan köpeği görüyor. Kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkarıyor ve köpeğe veriyor. Köpeğin hayata tutunmasını sağlıyor. O insan da cennetle müjdeleniyor. Yani bu çok güzel bir örnek. Dinimizin hayvanlara merhameti nasıl yorumladığıyla ilgili, nasıl bir referans noktası verdiğiyle ilgili güzel, sembolik bir örnek diye düşünüyorum.
Evet. Kitabın arkasında şöyle yazıyor, müsaadenizle dinleyicilerimizle paylaşalım. İnsanın binlerce yıllık yoldaşı kedi hayatımıza öyle köklü bir şekilde yerleşmiş ki sadece bir evcil hayvandan ibaret değil. İnsan ve kedi arasında yalnızca kedi severlerin yaşamlarının bir bölümünde kedi besleyenlerin anlayabileceği bir sır var şüphesiz. Evet. O sırrı merak ediyoruz. Şimdi bize o sırrı anlatır mısınız?
Yani ancak gerçekten kedi besleyenler anlayabilir. Müthiş bir bağ kuruluyor her şeyden önce kedi ile sahibi arasında. Kedi sahibinin elbisesini gördüğü zaman bir yerde duruyor. Örneğin koltuğun, kanepenin üzerinde. Onun üzerinde gidip onun kokusunu alıyor. Onun üzerinde uyuyor özellikle. Başka yerde uyumaz. Sahibinin kokusunu bağlanmıştır çünkü.
Ben yapımcılarıma
çünkü
soracağım. Acaba onların kedileri de evet diyor.
Evet, böyle sarılır.
Bütün yapımcılarımızın
patileriyle, kedileri. Patileriyle kucaklar. Elbiseyi kucaklar. Sanki annesini emiyormuş gibi o hareketi yapar patileriyle. Aynen. Ve mırlayarak o kokunun üzerinde, kokuyu algılayarak onun üzerinde, elbisenin üzerinde uyur.
Aslında insan yavrusu gibi.
Evet, gerçekten aynen öyle. Kokuyla bağlanıyor. Yani Nevzat Hoca'nın da bir tespiti vardı. Nevzat Tarhan'ın. Kediler kokuyla sahibine bağlar diye. O da bir kedi severdir Nevzat Tarhan Hoca da. Gerçekten öyle. Yani o hareketi görürsünüz. Çok ilginç bir harekettir bu. Bunu sadece sahibine değil, aile bireylerinden sevdiği birkaç kişiye, bağlandığı birkaç kişiye de yapar. Aynı şekilde onun elbiselerinin üzerinde uyur. Bizde öyledir hep. Evimizdeki kedi şu anda evimizde beyaz var. Onu da söyleyeyim. Benekli ile beyaz.
Kediniz mi var?
Evet. İki kedimiz vardı ama biri öldü maalesef. Çocuklarıma çok bağlandı. Eşim ve çocuklarımı da buradan selamlıyorum.
Biz de selam. Biletmeniz.
Onlar da çok sıkı bir kedi sever oldular zaman içerisinde. Yani onun hikayesi de şu. Organ yetmezliğiyle doğmuştu Beyaz ve kardeşi. Yani ön patileri yok. Ön ayakları da kısa. Yürüyor ama zorlanıyorlar biraz. Ev içinde yürüyor ama normal şeyler, hareketleri yapamıyor. Annesi kayboldu. Annemin kedileriydi onlar memlekette, köyümüzde. Baktık ki kedi çok, yani kedilerin büyümesi çok zor. Annem bakmaya çalışıyor ama olmuyor. Biz bir karar verdik. Onları aldık, apartmana, yaşadığımız daireye getirdik. Orada beslemeye başladık. Önce zor oldu, veterinere götürdük. Bir türlü işte anne sütü de almadığı için. Ama sonra iyileşti, onlar gelişmeye başladılar. Sonra ama ilerleyen zamanda benekli organları tam gelişemediği için bir yıl sonra vefat etti. veya sağlıklı evin içinde. Şimdi halen haylazlık yapabiliyor.
Ama haylazlığı seviyoruz biz. Evet, seviyoruz. Keşke hep yapsınlar istiyoruz. Hı-hı. Öyle değil mi? Şimdi evet. Hep yapımcılarıma soruyorum. Çünkü ben dediğim gibi hep kedi sever arkadaşlarımla bir arada yaşıyorum. Ve o kedilerin bütün hareketlerini öğrenmeye yavaş yavaş başladım. Gerçekten o kadar insana, o kadar cana yakın hayvanlar ki. Siz de demek ki o duyguyu çocukluğunuzdan beri hissedip o kadar gazetecilik geçmişinizle bunu bir araya getirip Ruha Dokunan Patiler kitabını ortaya çıkardınız. Şöyle yazıyor, hemen cümleyi de dinleyicilerimizle evet. paylaşayım. Merhamet sessiz fakat dünyayı değiştirebilecek kadar güçlüdür. İşte biz de o merhameti kediciklerimize yaptığımız merhamette zaten ilk olarak göstermiş oluyoruz aslında. Çok teşekkür ediyoruz ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Bu güzel kitabı okuyucularınızla Hı-hı. buluşturduğunuz için inşallah devamını bekliyoruz.
İnşallah.
Bakalım İnşallah. Beyaz'ın maceralarını belki bir sonraki kitapta evet. öğrenebiliriz. Ne dersiniz?
İnşallah. Devam edecek elbette. Yeni projelerimiz var yazmakla ilgili. Faydalı olmaya çalışacağız.
Çok teşekkür gelince. Ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Size sevgili sağ dinleyicilerimiz, yazar Çetin Oranlı stüdyo konuğumuzdu. Ruha Dokunan Patiler kitabının yazarı. Kendisine teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldı ve bu özel kitabı bizlerle ve dinleyicilerimizle buluşturduğu için. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.